Ayrım 3. Şeker Kaynana. Girit Masalları. Maria Amariotu. Sayfa 36. Kadın ve Melek. Biricik çocuğu ölmüş olan bir dul kadın varmış. Istırabı ve kederi içinde şöyle demiş: "Çocuğumun canını alan melek bağışlanmasın." Aradan 2-3 yıl geçmiş. Kadının köyüne bir yabancı gelmiş. Birkaç defa şurada burada birbirlerine rastlamışlar. Birbirleriyle tanışmışlar, iyi anlaşmışlar ve adam kadınla evlenmiş. Kadın aynı zamanda köyün ebesiymiş de. Düğün gününde aynı gecede bir kadın sancılanmış. Kadının ailesindeki adamlar ebeyi almaya gelmişler. Ebe, "Daha bugün evlendim, nasıl doğuma geleyim, olmaz," demiş. O zaman kocası ona karşı çıkmış. "Gitmeye mecbursun, bunu yapmakla mükellefsin, çünkü sen ebesin. Yalnız doğduğu zaman çocuğun üstünde ne gördüğüne dikkat et." Kadın gitmiş. Sonraki akşam bir başka kadının doğurma vakti gelmiş. Ebe yine gitmek istememiş. Ve kocası yine ona şöyle demiş: "Gitmeye mecbursun, çünkü olay mahkemeye dahi gidebilir. Bir düşün, daha yeni evlendik. Beraber olmak için önümüzde daha çok yıllarımız var. Ama ya senin yüzünden bir can kaybolursa? Yalnız çocuğa ve onda ne gördüğüne bak." Üçüncü akşam yine aynı şey olmuş. Kadın hiçbir şekilde gitmek istememiş. Ama kocası gitmesi ve yeni doğmuş olan bebekte ne gördüğüne dikkat etmesinde ısrar etmiş. Dördüncü akşam gelmiş, o zaman kocası ona şöyle demiş: "Birinci çocukta ne gördün?" "Onun dilinde bir kömür vardı." "Çocuk yanacak. Ya ikincisinde?" "Onun boynuna bir saç dolanmıştı." "Çocuğu boğacaklar. Ya üçüncüsü?" "Kafasının üstünde bir kabarcık vardı." "O da suda boğulacak." Kadın bunun üzerine, "Benim çocuğumun canını birlikte götüren melek mutlu olsun," demiş. Kadın böyle dediği anda da adam ortadan kaybolmuş. O, kadının kendisini affetmesi için insan kılığına girmiş melekmiş ve kadın onu affedince de artık onun gözlerine görünmez olmuş. Allah ceza verir. İki adam vardı. İş bulmak için şehre gitmişlerdi. Çünkü fakirdiler. Oraya ulaştıklarında ayrıldılar ve her biri hayatını kazanmak için bir iş aradı. Bir tanesi önüne gelen her işi kabul etti ve böylece hiç işsiz kalmadı. Kazandıklarından birazını da bir köşede biriktirebildi. Bir süre geçtikten sonra arkadaşını aradı ve ona sordu: "Köyümüze geri dönelim mi?" "Benim kuruşum yok, oraya nasıl gideyim?" "Ama neden? Bunca zaman ne yaptın? Çalışmadın mı?" "Birkaç iş buldum ama o kadar az para teklif ettiler ki kabul etmedim. Ne yapsaydım yani, bedavaya mı çalışsaydım?" "Ama ben eve gideceğim." "Ben de istiyorum eve gitmeyi ama ekmek almaya bile param olmadığından." "Haydi sen de istiyorsan gidelim. Yolda senin karnını doyuracak kadar param var. Hiç olmazsa bana yolda arkadaşlık etmiş olursun." Yola koyuldular. Bir süre sonra susadılar ve bir kuyu buldular. Kuyunun başında düşünmeye başladılar. "Susadık ama suya nasıl ulaşacağız?" Bir ip buldular ve şöyle kararlaştırdılar: "Birisi aşağıya inip içecek, diğeri onu yukarıya çekecek ve bu kez de kendi su içmek için aşağıya inecek." Parası olmayan adam diğerine şöyle dedi: "Seni ipe bağlayacağım ve aşağı sarkıtacağım. Sonra tekrar yukarı çekeceğim. Ardından da aynı şeyi sen yaparsın." Arkadaşı kabul etti ve kuyuya indi. Parasız olan adam aşağıya bağırdı: "Para çantanı ipe bağla, onu yukarı çekeceğim. Yapmazsan kafana bir taş atarım, oracıkta ölür kalırsın." Kuyudaki adam para çantasını ipe bağladı. Diğeri çantayı yukarı çekip aldı ve şöyle dedi: "İşte şimdi seni öldüreceğim." "Beni öldürmeden önce senden karım için bir şey yapmanı istiyorum. O hamile, dünyaya getireceği çocuğumu benim için vaftiz et ve ona Allah ceza verir adını koy." Diğeri adamı kafasına taş atarak öldürür. Köyüne varır ve kadına kocasının yolda hastalandığını, ona kendisinin baktığını ve ölünce de gömdüğünü söyler. Kadın çocuğu doğurur, adam onu vaftiz eder ve ona Allah ceza verir adını koyar. Çocuk büyür, 10 yaşına gelir. Bir gün köye bir ölüm sebebinin rapor edilmesi için doktor ve savcı gelir. Savcı mahkemeye giderken yolda oynayan çocuklar arasında birinin Allah ceza verir adıyla çağrıldığını duyar ve sorar: kimin adı Allah ceza verir? İşte şu oğlanın. Senin adın ne? Allah ceza verir, dedi oğlan. Savcı sormaya devam etti. Baban var mı? Babam yok. Annen var mı? Evet. Annene söyle buraya gelsin. Çocuğun annesi gelince savcı ona sordu. Çocuğuna neden Allah ceza verir adını koydun? Kadın şöyle der. Ben hamileyken kocam çalışmaya şehre gitmişti ama hastalandı. Yanında ona bakan bir başka adam vardı. Kocam ondan çocuğumuzu vaftiz edip adını Allah ceza verir koymasını istemiş. Savcı sorar. Çocuğu vaftiz eden adam hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Onu getireyim mi? Git ona söyle gelsin. Kadın adama söylemiş, adam da savcının yanına gelmiş. Savcı sormuş. Çocuğu neden Allah ceza verir adıyla vaftiz ettin? Adam, çocuğun babası benden onu böyle vaftiz etmemi istedi diye yanıtlamış bu soruyu. Bunun üzerine savcı adamı tutuklamış. Adam suçunu itiraf etmiş ve hak ettiği cezayı bulmuş. Allah'ın merdivenleri. Bir zamanlar iki erkek kardeş vardı. Anne babaları ölünce şöyle dediler. Burada niye oturalım? Daha çocuğuz. Pılımızı pırtımızı toplayalım ve yolumuz bizi nereye götürürse oraya gidelim. Ama eğer beraber gidersek bizi hiç kimse kabul etmeyecek. En iyisi ayrılalım. Birimiz bir yola, diğerimiz diğer yola gitsin. Dedikleri gibi de yaptılar. Birbirleriyle vedalaştılar. Bir tanesi, ikisinden hangisi bilmiyorum, bir köy ya da şehire, bilmiyorum hangisine gitmiş ve orada bir tüccara rastlamış. Ona, beni yanına alabilir misin diye sormuş. Ben öksüzüm, sadece bir parça ekmek isterim, başka bir şey istemem. Tüccar, evet burada kalabilirsin demiş. Oğlan onun yanında kalmış ve çalışmış. Aradan yıllar geçmiş. Tüccara baba, karısına da anne diyormuş ve ikisinin çocukları onun kardeşleriymiş. Günün birinde tüccar yardımcısıyla beraber oturmuş sohbet ediyorlarmış. O zaman tüccar delikanlıya şöyle demiş. Aramızda kalsın ama insanlar burada yeryüzünde yaşamak için çalışıyorlar. Kimi çiftçi, kimi tüccar, kimi de esnaf. Herkesin kendi işi var. Peki ama Allah orada olduğu yerde ne yapıyor? Delikanlı, o merdiven yapıyor baba demiş. Ya öyle mi? Peki Allah yaptığı o merdivenleri ne yapıyor? Birilerini yukarı çıkarıyor, diğerlerini aşağı indiriyor. Tüccar delikanlının çalışkanlığını görmüş. Düşünüp taşınmış ve kendi kendine şöyle demiş. Bu oğlan bu kadar yıl benim için çalıştı. Bunu böyle mi sürdüreyim? Onun için bir gemiye mal yükleyeyim. Bununla dışarı gitsin ve malları satsın. Ona şöyle diyeceğim. Dünyaya açıl, bu yükü sat ve ne kazanırsan senin olsun. Delikanlı gemiyi teslim almış. Dışarıya gidip malları satmış ve çok kazanmış. Geri dönmüş, kazandığı bütün parayı tüccara getirip şöyle demiş. Ben yabancı öksüz bir çocuk olarak sokakta kalmışken beni yanına kabul ettiğin ve yetiştirdiğin yetmez mi? Bunun üzerine bir de para mı alayım? Evet oğlum, çünkü daha uzun süre birlikte yaşayamayız. Vedalaşmaya mecburuz. Dünyaya açılmalı, çalışmalı ve insan gibi yaşamalısın. Tüccar bir gemi daha yükler ve delikanlıya şöyle der. Kazandığının hepsi senin. Bana yalnız ana parayı getir. Kâr sana ait. Delikanlı yine yola çıkmış. Malları satmış ve çok kazanmış. Tüccarın istediği ana parayı getirmiş. Sonra babası, annesi ve kardeşleriyle vedalaşmış. Çok uzaklara gitmiş. Orada yerleşmiş ve envai çeşit mallarla bir ticarethane açmış. Bu arada tüccar babası fakirleşmiş. Başka bir bölgede işi çıkmış. Yanında yalnız 100 riyaliye varmış. Tesadüf onu oğlanın ticarethanesine de götürmüş. O oğlunu tanımamış ama oğlu onu hemen tanımış. Oğul babasını oturtup bir kahve söylemiş ve ardından da ona krallara layık bir sofra donatmış. Gece olunca tüccar düşünüp taşınmış. Ben elimdeki bu azıcık parayla ne yapayım? Delikanlı o kadar masrafa girdi. Sabahleyin duyduğu utançla hemen oradan ayrılmak istemiş. Ama delikanlı ona yine masayı donatmış. O zaman tüccar cebindeki 100 riyaliyasını çıkarmış ve son kuruşuna kadar hepsini delikanlıya vermek istemiş. Delikanlı şöyle demiş. Biz de burada ilk defa gelen yabancıyı sadece yakışık aldığı gibi ağırlamak değil, onun cebine yolculuk için para koymak da adettendir. Tüccar oradan ayrılmış ama dönüşte yine bu köye uğramak zorunda kalmış. Çünkü evine dönmesi için başka yol yokmuş. Tüccar delikanlıyı yeniden ziyaret etmiş. Delikanlı onu yine büyük bir içtenlikle ve sevinçle karşılamış ve artık daha fazla dayanamayıp "Baba, beni hala tanıyamadın değil mi?" demiş. "Allah'ın hangi işi yaptığını sormuştun. O benim işte. Ben de sana onun merdiven yaptığını, bunlarla bazılarını yukarı çıkarttığını, bazılarını da aşağıya indirdiğini söylemiştim. Hatırlasana." Tüccar ona fakirleştiğini anlatmış. Delikanlı bunun üzerine ona şöyle demiş. "Annemi ve kardeşlerimi getir bana. Size bakacağım ve siz beni nasıl yetiştirdiyseniz ben de kardeşlerimi öyle yetiştireceğim." Mutluluk. Bir defasında üç prens buluştular ve mutlu bir insan bulmak için yola çıktılar. Ülkenin ne kadar şehri varsa dolaştılar ama bir tane mutlu bir insan bile bulamadılar. Daha sonra başka bir ülkeye gittiler. Ülkenin kralı geldiklerini duymuştu. Karşılamaya gitti ve onları sarayına davet etti. Prensler saraya girerlerken avluların elmaslar ve pırlantalarla döşeli olduğunu gördüler. "Mutluluğu bulduk," dediler. Sofrada otururlarken kral sordu. "Şehrimizi ziyaret etmeniz şerefine nasıl nail olduk beyler?" "Size nasıl anlatalım majesteleri? Mutlu bir insan bulmak için hemen hemen bütün dünyayı gezdik. Sizden başka birisini bulamadık." "Ben mi mutluyum? Beni izleyin de mutlu olup olmadığımı görün." Kral onları kraliçenin odasına götürmüş ve sormuş. "Kraliçeyi beğeniyor musunuz?" "Daha güzel bir kadın hiç görmedik," demiş prensler. "Ya ben mutlu muyum?" "Onu seviyordum," demiş kral onlara. "Ama o beni sevmiyordu. Büyü yapabilen bir sırdaşım vardı. Ona büyü yaptı ve o böylece karım oldu. Ama günün birinde sırdaşım ona saldırdı. O da ona şöyle dedi. Bunu krala söyleyeceğim. O zaman o da onu yeniden büyüledi. Şimdi beni gördüğü zaman dili tutuluyor. Ama benim dışımda herkesle konuşuyor. Şimdi söyleyin bakalım, mutlu bir adam mıyım ben?" O zaman prensler kendi aralarında şöyle dediler. "Vazgeçip ülkemize geri dönelim. Çünkü aradığımız mutlu insanı hiçbir zaman bulamayacağız." Mutlu. Günün birinde bir kral hastalanmış. Ona mutlu bir insan bulması gerektiğini söylemişler. Kral ancak onun gömleğini giyerse iyileşebilecekmiş. Çocuklarını mutlu bir insan bulmaları için dört bir yana göndermiş. Çocuklar her bir yeri aramışlar, taramışlar ama bir kişi bile bulamamışlar. Böylece tekrar sarayın yolunu tutmuşlar. Bir gece uzakta bir ışık görmüşler. Geceyi orada geçirmeye karar vermişler. Eve vardıklarında bir adam onlara kapıyı açmış ve onları içeri buyur etmiş. Oturmuşlar, şuradan buradan sohbet etmişler. Bir ara adamın kendi kendine, "Sana şükürler olsun Allah'ım, bugün ne kadar iyi bir gündü, ne kadar mutluydum, Allah'ım sana şükürler olsun, ben mutlu bir insanım." Prensler bu sözleri duyunca hemen atılmışlar. "Eğer mutluysan bize gömleğini ver, onu babamız krala götürelim ki hemen giysin ve iyileşsin." Adam şöyle demiş, "Ama benim hiç gömleğim yok." Kurnaz Kadın ve Ağa. Bir zamanlar kendine bir eş almak isteyen bir Türk varmış. Evlendiği kadını eve getirip ona bir okka et vermiş ve şöyle demiş. "Bugün misafirlerimiz var, bu eti pişir." Ama evde ne odunları ne baharatları varmış. Kadın haliyle alışverişe çıkması da doğru olmazmış. Türk öğleyin eve geldiğinde, "Hiçbir şey pişirmedin mi?" demiş. "Nasıl pişirseydim odunum yoktu," demiş kadıncağız. Bunun üzerine Türk onun burnunu kesmiş. Böylece evlendiği 39 kadın da ilk eşiyle aynı akibete uğramışlar. Türk onların burunlarını sakatlıyor ama hepsini evinde alıkoyuyor ve besliyormuş. Çünkü bu adam çok zenginmiş. Yine bir eve gidip bir kızla evlenmek istemiş. Kızın kız kardeşi ona şöyle demiş. "Bu kadar kızın burnunu kesen ve onları çirkinleştiren bu adamla evlenmek istiyor musun?" Kız, "Evet istiyorum," demiş ve onunla evlenmiş. Türk kızı eve getirdiğinde ona bir okka et getirmiş ve şöyle demiş. "Ben geri gelinceye kadar bunu kızartmış ol." Yine aynı şey. Ama Türk'ün evinde çok cevizi ve bademi varmış. Kız diğer 39 kıza şöyle demiş. İstediğiniz kadar ceviz ve badem kırıp yiyin ama kabuklarını bana verin. Eti ocağa koymuş. Türk geldiğinde et hazırmış. Kız böylece burnunu kesilmekten kurtarmış. Birkaç zaman sonra komşu kadın fenalaşmış. Çünkü hamileymiş. Kız evde oturan kocasına şöyle demiş. Ağam, iyi görünmüyorsun. Çünkü hamilesin. Git işine be kadın. Hamilesin ve iyi görünmüyorsun. Kız komşu kadının doğum vaktinin ne zaman geleceğini biliyormuş. Kocasını da karnındaki bebeğe bir şey olmaması için dışarı bırakmıyormuş. Ağanın içinde bulunduğu durumu bir düşünün. Komşu kadının sancıları başlamış. Kız ağaya şöyle demiş. Sancım var ağam. Sus kadın, hiçbir şeyim yok benim. Kadın komşusuyla anlaşmış. Bebek doğar doğmaz kundağa sarılıp ona getirilecekmiş. Komşu kadın söyleneni yapmış. Kız iğni ateşe tutmuş ve ağayı dürterek onu yaralamış. Ağa şöyle demiş. Ah aman Allah'ım dayanamıyorum. Ama ağam dünyaya bir oğul getirdin bak. Kadın ağayı sarmalamış ve lohusa yatağına yatırmış. Türklerde adet olduğu üzere şerbet hazırlamış. Türkler oğlu olan ağayı tebrike gelmişler. Birbiri ardına geliyor, şerbetlerini içiyor ve gidiyorlarmış. Ondan sonra ağa ölmüş. Şimdi herkes kıza soruyormuş. Ama ona hiç acımadın mı? Kız da cevap veriyormuş. Sakat ettiği 39 kıza o acımış mıydı? 12 delikanlı. İki komşu kadın varmış. Birisi zenginmiş, diğeri dilenecek kadar fakir. Fakir olanı yün eğirmek istediği zaman lambası için gazı bile olmazmış. Zengin olanın kapı aralığından gelen birazcık ışığın aydınlığında yün eğirirmiş. Zengin kadın bir gün fakir komşusuna şöyle demiş. Ah garibim, bütün bu yünü nasıl eğirdin? Ne yapayım, gazım yok. Ama senin kapının aralığından biraz ışık geliyordu, ben de o ışıkta yün eğirebildim. İçi kötülükle dolu olan zengin kadın komşusunu yün eğirmesin diye kapısının aralığını iyice kapatmış. Böylece zavallı fakir kadın o azıcık ışıktan da mahrum kalmış ve yün eğiremez olmuş. Derken kapının önüne çıkmış ve kefala istikametinde bir ışık görmüş. Kirmanını almış ve ışığın olduğu yere gitmiş. Orada 12 delikanlı oturuyor ve yaktıkları ateşin etrafında ısınıyorlarmış. İyi akşamlar sevgili çocuklar. İyi akşamlar teyze, buyur otur. Ateşin ışığını görünce geldim. Çünkü evimde yün eğirmek için ışığım yok. Kadın oturmuş ve gençlerle sohbet ederek yünle eğirmiş. Bir ara delikanlılar ona sormuşlar. Teyze söyle bize, aylardan hangisi en iyisi? Hangisi iyi değil ki oğlum? Her biri nimetini beraberinde getirir. Kadın oturmuş ve birer birer bütün ayların nimetlerini anlatmaya başlamış. Birinin mahsulü varmış, diğerinin ekmeği, bir diğerinin üzümü. Hepsini bir bir sayıp övmüş. Vakit hayli geç olmuş. Kadın onlara iyi geceler deyip evine dönmek üzere kalkmış. Delikanlılar ona şöyle demişler. Önlüğünü ve sepetini bize ver hele. Niye vermeyeyim çocuklarım? Alın işte. Onlara her ikisini de vermiş. Delikanlılar onların içini bir şeyle doldurup kadına geri verip şöyle demişler. Önlüğünü ve sepetini al. Ancak evine vardığında ve kapını kapadıktan sonra onları aç. Kadın evine gelmiş ve sepeti açmış. Sepetin içi duka altınlarıyla doluymuş. Ardından önlüğünü açmış. Onun da içi duka altınlarıyla doluymuş. Sabahleyin kendi kendine, komşudan kile ölçeğini ödünç alıp bunları tartayım demiş. Ama komşu kadın her zamanki kurnazlığıyla onun ne tartmak istediğini anlamak için ölçeğin altına bir damla bal sürmüş. Altınlardan bir tanesi bilmem hangisi yapışıp kalmış. Kadın altını görür görmez hemen komşusuna koşup sormuş. Komşu, hazineyi nerede buldun? Sen kapının aralığını kapatmıştın komşu. Yün eğirmek için ışığım yoktu. Yukarıda tepede bir ışık gördüm ve oraya gittim. Orada ateşin etrafında 12 kişi oturuyordu. Onlar verdi bana bu parayı. Zengin kadın oraya gitmeyi kafasına koymuş ve hemen o gece komşusunun sözünü ettiği ışığın olduğu yere gitmiş. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar teyze. Işığı gördüm de yün eğirmeye geldim oğullarım. İyi öyleyse buyur otur. Kadın oturmuş. Bir süre sonra delikanlılar ona da aynı soruyu sormuşlar. Teyze, hangi ayın en iyisi olduğunu bize söyleyebilir misin? Hangisi iyi ki oğlum? Oturmuş ve hepsini kötüleyecek bir şey bulmuş. Bu böyleymiş, şu şöyleymiş falan filan. Hepsine bir kulp takmış. Bu arada gelirken yanında da bir çuval getirmişmiş. Çünkü çok altınla evine dönmek istiyormuş. Eh teyze, çuvalını bize verirsen içine bir şey koymak istiyoruz, demiş delikanlılar. Tabii oğullarım, alın işte çuvalı. Delikanlılar çuvalı doldurup şöyle demişler. Al teyze, evine gittiğinde evinin bütün deliklerini iyice tıka. Kapıyı da sıkıca kapat ve ondan sonra bu çuvalı evinin ortasında aç. Kadın çabucak evine dönmüş. Dedikleri gibi bütün delikleri tıkamış, kapıyı da sıkıca kapatmış. Ardından çuvalın içindekileri odanın ortasına boşaltmış. Çuvalın içinden akrepler, çıyanlar, yılanlar, dünyanın bütün zehirler şaratları dökülmüş ortaya ve kadını oracıkta sokarak öldürmüşler. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 53.